Herkese merhaba. Ufak bir giriş podcast'inin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümki konumuz Birleşmiş Milletler, yani United Nations. Normalden bir tık daha uzun bir bölüm olabilir bu. Çünkü amacım Birleşmiş Milletler konusunda ortalama insanın bileceğinden daha fazla şeyden bahsetmek. Ben bu bölümde etraftan duyacağınız, internette rahatlıkla bulabileceğiniz bilgilerden daha fazlasını size vermek istiyorum. Ben şu an üniversitede uluslararası organizasyonlara odaklı bir bölüm okuyorum. O yüzden orada duymuştum tüm bu olayları. O yüzden burada bu bölümde de sizle tüm bunları paylaşmak istedim. Bu podcast'i dinlediğinizde, bitirdiğinizde tüm şu konular hakkında ufak bir fikre sahip olacaksınız. Birleşmiş Milletler'in tarihçesi, yapısı, P5 yani daimi üyeler, farklı ülkelerin güçleri, organizasyona yapılan eleştiriler ve organizasyonun bilinmeyen tarihçesi. Anlayacağınız çok konu var. O yüzden hiç uzatmadan ben tarihçeyle başlıyorum. Birleşmiş Milletler 1945 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir tane daha Dünya Savaşı'nı önlemek için kuruldu. San Francisco'da 50 ülkeden temsilciler buluşup Birleşmiş Milletleri kurdular. Bu hikayeyi etraftan sıkça duyabilirsiniz daha önce dediğim gibi. Daha sonra ilerleyen dakikalarda bilinmeyen hikayeden biraz daha bahsedeceğim. Şimdi gelelim bu organizasyonun yapısına. Şu anda Birleşmiş Milletler'in 5 tane kolu var. Eskiden 6 tane vardı. Bundan da daha sonra bahsedeceğim. O zaman şu anda var olan o kısımlardan bahsedeceğim size. Birinci ECOSOC. Yani ekonomik ve sosyal konularla ilgilenen kısım. 2. Genel Kurul. Genel Kurul'da tüm ülkelerin temsil edildiği ve hepsinin eşit oy hakkı olan bir organ. Bunlar genelde resolution dediğimiz şeyleri oyluyorlar. Ama ülkeler bu resolutionlara uymak zorunda değil, sadece tavsiye niteliğindeler. 3. Sekreterlik. Sekreterlik genel kurulda konuşulacak konuları seçiyor ve bunların nasıl uygulandığı ile ilgileniyor. Sekreterliğin başında Secretary General dediğimiz insan var. Şu anda 2022 itibariyle bu kişi Antonio Guterres. 4. ICJ. Yani Adalet Divanı Türkçesiyle. Bu kısımda uluslararası hukukla ilgileniyor. Yani ülkeler arasındaki davalara bakıyor. 5. Güvenlik Konseyi. Bu Birleşmiş Milletler dediğimizde ilk akla gelen organ. Hatta bu konuları hakkında çok bilginiz yoksa Birleşmiş Milletleri direkt Güvenlik Konseyi olarak da biliyor olabilirsiniz. Çünkü en çok internette haberlerde göreceğiniz kolu bu. Bunda bunun toplantılarında her görüşmede olan 5 tane daimi ülke var. Bunlar Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, Amerika. Bunu bir daha tekrarlıyorum çünkü bu podcast'ta hatırlayacağınız bir şey varsa bunu hatırlayın bence. Bu daimi 5 üyeleri Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, Amerika. Bu ülkeler verilen herhangi bir kararı vetolama hakkına sahip. Yani geriye kalan herkes evet bile dese bu bir tane ülke hayır dediği anda vetolamış oluyor ve o yazılan şey yürürlüğe girmiyor. Bu P5 dışında 10 tane daha üye var bu güvenlik konseyi toplantılarında. Bunlar 2 yılda bir değişiyor. Tabii ki bu 5 ülkenin istemedikleri her şeyi vetolamaları bazı konularda aksiyon almayı çok zorlaştırıyor. O yüzden son yıllarda Birleşmiş Milletler ve spesifik olarak güvenlik konseyinin zayıf düştüğü çok durum oldu. Hazır daimi 5'ten bahsetmişken biraz da genel olarak yapılan eleştirilerden bahsetmek istiyorum. Genel olarak yapılan eleştirilerden bir tanesi UN Peacekeeping Operations yani BM Barışı Koruma Operasyonu'na yapılan eleştiriler. Kamboçya, Bosna Hersek ve Kosova'da bu operasyonlarla birlikte insan kaçakçılığı ve tecavüz arttı. Yapılan araştırmaya göre bu operasyonların yapıldığı 12 ülkeden 6'sında bu artış gözlemlenmiş. İkinci bir eleştiri daha önce bahsettiğim daimi 5'ten dolayı karar alınamaması. Bu konuda genel olarak en çok duyacağımız örnekler Suriye Savaşı ve Kırım'da yaşanan durumlar. Üçüncü eleştiri de soykırım önleme hakkında. Birleşmiş Milletler, Ruanda ve Bosna'daki soykırımları önleme konusunda zayıf düştü ve birçok uzmana göre çok geç müdahale etti. Bir de unutmadan şunu da söyleyeyim. Bu saydığım 5 ana organ haricinde Birleşmiş Milletler'in bir de Specialized Agency dediğimiz ihtisas kuruluşları var. Bunlar ECOSOC tarafından koordine ediliyorlar. Etraftan duymuş olabileceğiniz UNICEF, IMF, Dünya Sağlık Örgütü, UNESCO gibi kuruluşlar. Şimdi de gelelim Birleşmiş Milletler'in bilinmeyen tarihçesine. Şu ana kadar anlattıklarım her yerde duyacağınız sık sık karşınıza çıkacak olan bakış açısı. Şimdi bahsedeceğim biraz daha nadir karşınıza çıkacak bir perspektif. Daha önce hatırlıyorsunuzdur Birleşmiş Milletler'den bahsederken dedim ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Üçüncü bir Dünya Savaşı'nı önlemek için kurulan kuruluş. Ama bu hikayeyi bu şekilde anlatmak hikayenin çok önemli bir kısmını göz ardı ediyor. Birleşmiş Milletler emperyalist bir dünya düzenine kuruldu. Milletler Cemiyeti zamanında yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci Dünya Savaşı'nı önlemek için kurulan kuruluşun zamanında Avrupalı devletlerin kolonileri manda sistemi adı verilen bir sistem tarafından yönetiliyordu. Bu sistemin amacı savaşı kaybeden Osmanlı ve Almanya'nın kolonilerini kontrol etmekti. Birleşmiş Milletler kurulduğunda 1940'larda bu manda sisteminin adı değişti ve onun yerine vekillik sistemi demeye başladılar. İngilizcesiyle trusteeship. Daha önce söylemiştim, Birleşmiş Milletler'in şu anda 5 tane kolu var ama 1994'ten önce 6 tane kolu vardı. Ve bu 6. kol, Vekillik Konseyi adı verilen bu kısımda koloniler konusunda ne yapmalıyız sorusuyla ilgileniliyordu. Anlayacağınız Birleşmiş Milletler 1940'larda kurulduğunda hala emperyalist bir dünya düzeni vardı ve hala koloniler vardı. Bu yüzden Birleşmiş Milletler ilk defa kurulurken birçok insanın ve devletin aklında olan imaj şuydu: biz bu organizasyonla birlikte gücümüze güç katarız, bunu da resmiyete dökeriz, genel olarak bu bir büyük güçlerin ittifakı olur diyorlardı. Yani anlayacağınız bizim şu anda kafamızda olan Birleşmiş Milletler imajından çok farklı bir şekilde bunu planlayanlar vardı. Tamamen İkinci Dünya Savaşı'nı kazananların ittifakını sürdürebileceği bir organizasyon olacaktı. Bu ideolojiye de emperyal uluslararasıcılık deniyor. Birleşmiş Milletler'in beyannamesi, tüm kuralları vesaire belirleyen belgeyi yazan kişinin adı John Smoot. Şimdi internete yazıp Birleşmiş Milletler'in beyannamesini okursanız bayağı eşitlikçi, adaletli bir şeye benziyor. Ama bunu yazan kişi John Smoot, bunun tam tersi idealleri savunan bir isim. Kendisi Güney Afrika'daki apartheid'i destekleyen ve Birleşmiş Milletler'in tamamen İngiliz İmparatorluğu'nun devamı şeklinde olmasını savunan birisi. Tabii ki bu beyannamede sadece John Smoot'un etkisi yok ama sadece bu kadar eşitlikçi gözüken bir beyannamede böyle bir insanın emeği olması çok ilginç. John Smoot'tan farklı olarak daha farklı düşünceleri olan insanlar da vardı. Bunlardan en bilineni de Nehru. Nehru, Gandhi'nin yanında sivil itaatsizlik hareketinin önderlerinden bir tanesi. Bu insanlar Nehru gibiler, Birleşmiş Milletleri, 3. Dünya ülkeleri diye tabir edilen, ülkelerin daha güçlü olmasını isteyen, dünyayı emperyalist dünya düzeninden kurtarmak isteyen bir grup insan. Anlayacağınız Birleşmiş Milletler'in kuruluşu düşündüğümüz kadar eşitlikçi, tüm dünyanın iyiliğini düşünen bir sistemden ibaret değildi. Üniversitede profesör bu konuyu anlattıktan sonra sınıfta biri "Peki ya siz Birleşmiş Milletler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce daha iyi olabilir miydi?" dedi. Profesör de şu şekilde cevap verdi: "Bence Birleşmiş Milletler'i eleştirirken emperyalist bir dünya düzeninde kurulduğunu unutmamamız gerek. Bu organizasyonun orijinaldeki tek amacı güçlü devletle daha güçlü yapmak ve emperyalist dünya düzenini korumaktı. Eğer Birleşmiş Milletleri ile Birleşmiş Milletleri kendi hedefleriyle kıyaslarsak şu anda günümüzde çok iyi bir iş çıkarıyor. Yani Birleşmiş Milletler çok uzun bir yol kat etti ama bu yolun sonunda değil. Çok çok daha iyi olabilir ve özellikle soykırım, iç savaş gibi durumlarda çok daha etkili olabilir." Ben de bu konuda az çok öğretmenime katılıyorum. Yani Birleşmiş Milletler'i eleştirirken, günümüzde insan eleştirirken daha çok bunları unutuyorlar. Aslında bu organizasyonun amacı o kadar da hırslı bir şey değildi. Sadece savaşı önleyip kolonileri bir şekilde nasıl kontrol edeceklerini halletmekti. Ama şu anda eleştirirken çok daha fazla bir şey yapması gerekiyormuş. Bir dünya devleti olması, ben bir dünya devletiyim diye iddia edip de ulaşmıyormuş gibi yargılıyoruz. Ama tabii ki ben de öğretmenime katılıyorum. Çok çok çok daha etkili ve iyi olabilirdi. Umarım ilerleyen senelerde daha çok fazla siyasi olay, savaş olacak. Umarım bu olaylarda çok daha etkili olabilir. Evet arkadaşlar, bu bölüm bu kadar. Umarım dinlemekten keyif almışsınızdır. Galiba düşündüğüm gibi uzun bir bölüm oldu. Ama umarım uzun da olsa hoşunuza gitmiştir. Eğer daha kısa olsun, daha uzun olsun, bu konudan da bahset, şu konuya da değin diyorsanız bana her zaman Instagram hesabım ufak bir girişten ulaşabilirsiniz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.